Ayrım 9.
Fakat kadının heyecanlı halinden ve hızlı hızlı nefes alışından gayet hiddetli ve telaşlı olduğunu anlayınca işin rengi değişti. Muhatabının yüzüne dikkatle baktı. Sararmış çehresinde derin bir elemin izleri okunuyor, titreyen dudaklarından ve şimşek şimşek çakan bakışlarından alevli gazaplar saçılıyordu. Abdullah Efendi konuşma şeklini ve ses tonunu hemen değiştirerek sözüne devam etti. Ben de ne divane herifim. Münasebetli münasebetsiz her zaman şaka yapmaya kalkışırım. Fakat yüzünde bir rahatsızlık alameti var. Allah aşkına ne oldunuz? Ne mi oldum? Ne olduğumu halimden de anlamıyor musun? Dur, söyleyeyim öyleyse. Fakat istediğimi yapmak elinden gelecek mi? Eğer istediğimi yapabilirsen, bunu taahhüt edersen, maksadım gerçekleşinceye kadar yanından ayrılmam, senin olurum, anlıyor musun? Yalnız ve ancak senin. Ah, intikam, bir gün intikam, bir kere intikam. Ondan sonra isterse dünyanın altı üstüne gelsin. Müthiş bir kin ve intikam kasırgası için yüzü korkunç bir hal almıştı. Herif kadının maksadını iyice kavrayamamakla beraber, birisinden intikam almak için kendisinin bu alandaki tecrübe ve maharetinden faydalanmak istediğini anlamıştı. Bu taş yürekli canavar için adam öldürtmek, tavuk kestirmekten daha basit bir şeydi. Kendisince bu kadar basit bir şey için kadının bu derece telaş göstermesi tuhafına gitmişti. Küçümser bir tavırla ve alaycı bir eda ile cevap verdi. Vah vah vah! Demek telaşınız bunun içindi. Gülmeden, eğlenmeden başka bir şey düşünmeyen mehbekercik demek şimdi intikam sevdalarına tutuldu. Lakin bu melek gibi vücuda o kadar korkunç hayaller yakışır mı? Ama niçin yakışmasın? Azrail de melek değil mi? Sözlerinin ne tesir yaptığını anlamak için biraz durdu. Mehbeker'in yüzüne baktı, sonra daha ciddi bir eda ile devam etti. Lakin ne oluyorsun, derdin nedir? Şu dünyada Abdullah gibi bir kulun varken, arzularının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmen bile abes. Sen yalnız emret, ötesine karışma. Emirlerin en kısa zamanda yerine getirilmezse o zaman bana ne istersen söyle. Mehbeker acı acı gülümseyerek maksadını açıkladı. Bizim yoluna dünyalar feda ettiğimiz beyefendi, bir gün buraya geldiğimiz için yalıda bulunmayışımıza hiddet buyurmuş. Bizi terk edip gitti. Güya kıskançmış. Güleyim bari. Ha ha ha ha. Ne tuhaf kıskançlık bu. Beni kıskanıyor da kendine göre bir cariye parçası buluyor, gönlünü onunla eğlendiriyor. Üzüldüğünüz şeye bakın. Siz kendinizi ondan daha âlâ, onu bin defa cebinden çıkaracak kadar zengin erkek mi bulamayacaksınız? Elinizi sallasanız ellisi. Mehbeker'in güzellik gururunu okşamak amacıyla söylenen bu sözler, kadının üzerinde tamamen aksi bir tesir yapmıştı. Hayret ve tahkir dolu bakışlarla herifi tepeden tırnağa şöyle bir süzdükten, 2-3 dakika durduktan sonra küçümser bir tavırla söze devam etti. Sen galiba ömründe kimseyi sevmemişsin. Aşkın ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl kimseyi sevmemişim? Ne vakit muhabbet belasından kurtulduğumu gördünüz? Benim kanaatimce insan dünyaya bir kere geldiği gibi ömründe de yalnız bir kere sever. Ötekiler nihayet geçici bir hevestir. Hele sen, gerçek aşkın ne demek olduğunu bilseydin, demeyecek bana varsın kimin eğlenirse eğlensin diyemezsin. Demek ki sen bir sevdiğin elinden kaçırmış olsan kederlenmeyeceksin. Ben başka. Fellaha bu suratla hangi kadın yüz verir ki? Bin bir bela, bin bir güçlükle elde edebildiği nazenini kaçırınca kederlenmesin. Bu kadar paran varken hiç sana eğlence olacak kadın mı bulunmaz? Vallahi, ben size doğrusunu söyleyeyim mi? Paranın bu gibi gönül işlerinde sadece yalancı bir şöhreti vardır. Güzelce bir kaş göz bu işlerde okkalarla altından daha çok başarı sağlıyor. Fakir bir katip parçası bizlerden çok daha iyi eğleniyor. Paraya taham ederse ancak muhabbet meclislerinden ihtiyar zenginler için arta kalmış yadigarlar tamah ediyor. İşte siz meydanda değil misiniz? Şu biçare Arap gebermiş olsaydı şimdiki halinizin yüzbinde biri kadar kederlenir miydiniz? Sözlerimi sitem sanmayınız. Ailemin halini tarif ediyorum. Demek isterim ki ben sizin yerinizde olsam gider kendimi ondan daha mükemmel bir aşık bulur, o cebi delik zibidiyi de haset ve hiddetten çıldırtırdım. Sen ne vakit benim durumuma düşersen o zaman kendi bildiğini yaparsın. Şimdi benim intikamıma hizmet elinden gelir mi gelmez mi onu soruyorum. Çocuk, bir delikanlıdan intikam almanın da lakırdısı mı olurmuş? Bir bahane bulup hapis mi ettireyim, öldürteyim mi? Gönlünüz hangisini arzuluyorsa emredin. Hiçbirini istemem. Bunun için bir tek çare var, Ali Bey'i o kadından ayıracaksın. Söz bu şekle dökülünce Abdullah Efendi muzafferane bir tavırla yavaş yavaş sandalyesine yaslandı. Bıyık altından sırıtarak cevap verdi. Ne kadar da güç bir iş teklif ettiniz, o derece telaşınız bunun için miydi? O kadar kıskanç, o derece mağrur bir beyefendiyi karısından, cariyesinden ayırmakta insan güçlük çekerse dünyada kolay kelimesinin manası kalmaz. Siz kızın ya şüphe uyandırabilecek bir hareketini yahut da vücudunun gizli yerlerinde bir nişan varsa onu öğrenip bana haber verin. Ötesine karışmayın. Rakibinizi en adi bir fahişe durumuna düşürmek boynuma borç olsun. Çıkacak dedikodular en geç bir hafta içinde beyefendinin kulağına gider. O Bu kadar lakırdıdan sonra ayrılacaklarına şüphe kalmaz ya. Her zaman yaptığımız şeyler. İhtiyar aşık lakırdısını bitirmiş, sevgilisini memnun etmenin sevinciyle yerinde duramıyor, iskemlesinin üstünde bir sağa bir sola kımıldayıp duruyordu. Yılan zehrinin tesirinden, cellat kemendinin kuvvetinden nasıl eminse, Mehbeker de kararlaştırdıkları intikam planının %100 başarıyla sonuçlanacağından öylece emindi. Bu çeşit işlerde Abdullah Efendi gibi tecrübeli bir kurdun yardımını sağladığına çok seviniyordu. Herife biraz takılmak istedi. "Büyü yapanlar sen dururken niçin şeytandan yardım umarlar bilmem ki," diyerek herifin boynuna sarıldı. Mundar yanaklarından birkaç defa öptü, nazik dudaklarını Arap'ın salyalı ağzına bırakarak birkaç dakika öylece kaldı. Sonra kendisinden daha bir şeyler ümit eden herifin hevesini kursağında bırakarak, Dilaşub'a dair öğreneceği şeyleri bir an önce tahkik edip öğrenmek amacıyla sokağa fırladı. Bir yandan günlük olayları tahkik etmek ve mümkün olursa Fatma Hanım'ın cariyelerinden birini parayla kandırarak kendisine casus edinmek için güvendiği bohçacı kadınları Ali Bey'in evine musallat etti. Bir yandan da kendisi o civardaki hamamları dolaşmaya başladı. Felek meydana bir musibet getirmek isteyince sebeplerini de çabuk tedarik eder. Mehbeker işe başladığının 4. günü Dilaşub'a bir hamamda tesadüf etti. Dikkatli bakışlarla kızın vücudunu incelemeye başladı. Gördü ki ta peştemal bağının yanında bir siyah, biri kumrala çalan iki tane beni var. Maksadan ulaşmak için bu iki nişanı kâfi gördü. Melanet arkadaşının yanına bir an önce varmak için acele acele giyinip kendini sokağa attı. Geçerken bir iş için yalısına da uğradı. Fırsat bir kere başlayınca birbirini takip ede gelmesi her zaman tesadüflerdendir. Biçare Dilaşub da o gün hamama gitmeden önce odasında oturmuş, gönlünden geçenleri hatıra kabilinden bir kağıda yazmakla meşguldü. O sırada Ali Bey içeri girdi. Yarı şaka yarı ciddi bir tavırla kızın elindeki kağıdı görmek istedi. Bizde bir kadın velev şinasi, dipnot, o zamanlar yurdumuzda bugünkü kadar çok sayıda okul bulunmadığı gibi esasen kız çocukları da fazla okutulmaz, 9-10 yaşına basınca hemen çarşafa sokulurdu. Şinasi, İbrahim Şinasi, 1823-1871. Edebiyatımızda tabii yazı çığırını açan ve gazetecilik nevini kuran meşhur edip. Resimli Yeni Lugat ve Ansiklopedi Cilt 5, sayfa 2668. Namık Kemal'i divan edebiyatından vazgeçirip Avrupa'yı yeni edebiyata yönelten, yetişmesinde önemli rol oynayan Şinasi olduğu için Namık Kemal'de en üstad yazar olarak burada hocasından bahseder. İstidadınca olsun bu kadarcık öğrenimle ne kadar güzel yazabilecek. Zavallı kız yazdığı şeyleri kendi beğenmediği için utandı, göstermek istemedi. Ali Bey Latife yolu elinden almaya kalkışınca o da kağıdı yırtıp attı. Süreyta alışveriş bahanesiyle habis ruhlar gibi daima kızın etrafında dolaşan bohçacı kadınlardan biri o sırada tesadüfen konakta bulunuyordu. Ali Bey ile Dilaşub arasında geçen bu olayı cariyelerden öğrenince mal bulmuş mağribi gibi haberi bir an önce yerine ulaştırmak ve mükafatını almak amacıyla soluğu Mehbeker'in yalısında aldı. Bu ehemmiyetsiz hadiseyi şişire şişire cariyelere anlatmaya başladı. Tam o sırada Mehbeker de hamamdan çıkmış, Abdullah Efendi'nin evine giderken hatırına gelen bir iş için yalıya uğramıştı. Meseleyi öğrenince bohçacı kadını odasına götürdü ve güzelce sorguya çekti. Ali Bey'den gizlediğine ve sıkışınca ona göstermemek için yırtıp attığına bakılırsa yazdığı herhalde bir aşk mektubu filan olacaktı. Sadece bu bile rakibini yere vurmak için kâfiydi. Mehbeker böylece Arap'ın öğrenmek istediği delillerin ikisini birden arka arkaya elde edince ümidi büsbütün kuvvetlendi. Sevinçten etekleri zil çalarak İstanbul'a geçti. Doğruca Abdullah Efendi'nin evine koştu. Dilaşub'un vücudundaki benleri ve kağıt yırtma olayını etrafıyla anlattı. Arap da kendisiyle aynı fikirdeydi. Maksada ulaşmak için bu iki delil fazlasıyla kâfiydi. Mehbeker intikamının en kısa bir zamanda istediğinden daha mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine dair ihtiyar aşığından bir kere daha teminat aldıktan sonra müsterih olarak yalısına döndü. Ektiği fesat tohumlarının filizlenmesini beklemeye başladı. Öte tarafta Ali Bey kavuştuğu temiz aile hayatı içinde gayet mesut yaşayıp gidiyor, muhtelif meşguliyetleri arasında fırsat ve imkan buldukça mesirelere çıkıyordu. Abdullah Efendi Ali Bey'e münasip bir yerde rastlamak amacıyla peşine musallat ettiği casuslar vasıtasıyla cuma günü yine Çamlıca'ya gideceğini haber aldı. Melanet vasıtalarından Pertev Ağa adında gayet yakışıklı bir delikanlıya gereken talimatı verdi. Ali Bey'in ilk ızdırabını seyretmesi ve başlamak üzere olan intikamının ilk lezzetini teması için Mehbeker'i de davet ederek oraya gitti. Ali Bey'in her gelişinde altında oturduğu çınar civarında bir yere oturdu. Mehbeker de için için yanan gizli bir kızgınlık ateşi halinde o sabah güneş doğmadan uyanmış doğru Çamlıca'ya koşmuştu. Kafasının içinde sabit bir fikir vardı, intikam almak. Avını arayan dişi bir kaplan gibi durup dinlenmeksizin oralarda dolaşmaya başladı. Saat 6'yı biraz geçiyordu ki Ali Bey karşıdan göründü. Oralarda biraz dolaştıktan sonra Arap'ın tahmin ettiği çınar ağacı altında oturdu. Mehbeker avını görmüş yılan gibi kızgınlığından bükülerek ve sinirli hareketleriyle öfkesini belli ederek fırsat zamanını bekliyor, bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Tanınmaması için sırtına bol bir çarşaf giydiği ve yüzüne de kalın bir peçe örttüğü halde Ali Bey eski metresini tanımakta güçlük çekmedi. Kadının o hallerini uğradığı hakaretten ve intikam alamamaktan ileri gelen isteri nöbetleri zannediyor, mektubunda eksik kalmış hakaretlerini bu defa da hareketleriyle tamamlamaya çalışıyordu. Ali Bey'in gelişinden aşağı yukarı 20 dakika sonra Arap'ın av köpeği Mahut Pertev Ağa sökün etti. Endişeli bir tavırla kah başını gözünü oynatarak, kah saçlarını karıştırarak efendisine doğru gidiyordu. Mehbeker de hemen arabasını çektirdi. Başlamak üzere olan oyunu daha yakından seyretmek ve konuşulanları daha iyi işitmek için arabayı münasip bir yerde durdurdu. Pertev köpeği Mahut tavırlarıyla efendisinin yanına gelince oradaki boş sandalyelerden birini kaparak tam karşısına oturdu. Telaşlı telaşlı anlatmaya başladı. Bu kızcağızla ne yapacağız bilmem ki. Ne de tuhaf bir belaya çattık. Güya çok heyecanlı olduğunu belirtmek için hızlı hızlı nefes alıyordu. Abdullah Efendi önceden kararlaştırdıkları plan gereğince hiçbir şey bilmiyormuş gibi sordu. Hangi kızcağız? Kimden bahsediyorsun? Canım, hani şu 3 gün önce önünden geçtiğimiz mavi konaktaki kız. Hani sağ tarafında bir harap mescit, karşısında bir yoğurthane, bahçesinin yanında da hani şu istavrinin bostanı bulunan mavi konak. O anda zavallı Ali Bey'in başından aşağı sanki bir teneke kaynar su dökülmüştü. Tarif edilen ev kendi eviydi. Herifin bahsettiği kız da herhalde evdeki cariyelerden biri olacaktı. Gittikçe artan bir şüpheyle tepeden tırnağa kulak kesilerek konuşulanları daha büyük bir dikkatle dinlemeye başladı. Abdullah Efendi çomarına soruyordu. Ne olmuş o mavi konaktaki kıza? Nasıl ne olmuş? İnsana musallat işte. Pencereden bin türlü işaretler, bin türlü işveler aklımı başımdan aldı. Delikanlıların kızlardan gördüğü iltifattan şikayet etmesi de yeni mi çıktı? Sen de onu işaret et. Buluşmanın bir çaresini ara. Buluşup zevkinize bakın. Herifler konuştukça Ali Bey renkten renge giriyor, tesirden boğulacak gibi oluyordu. Evinin ve hanedanının bunca yıllık namusunu böyle iki paralık eden aşifte acaba hangi azgın cariyeydi? Ali Bey şunun adını bir öğrenebilsem diye düşünürken Pertev de Abdullah Efendi'ye izahat veriyordu. Kızla anlaş keyfine bak diyorsun ama bilmem ki çatmak mümkün olacak mı? Tahkik ettim, edindiğim malumata göre kız oraya daha yeni satılmış. Bir genç şapkının pençesine düşmüş, adı da Ali miymiş neymiş orasını hiç öğrenemedim. Bu son cümle üzerine Ali Bey kalbine kurşun isabet etmiş bir arslan gibi kükreyerek yerinden fırladı. Tüyleri diken diken olmuş, yüzüne ateş, gözlerini kan bürümüştü. Yıldırım gibi herifin üstüne atılacağı sırada yanı başında ciğerleri parçalayacak kadar müthiş ve alaylı bir kahkaha tufanı koptu. Ali Bey başını hiddetle o tarafa çevirdi. Mehbeker zakkum çiçeği gibi şetaretlere gark olmuş, uğradığı felakete katıla katıla gülüyordu. Zavallı gencin damarlarındaki bütün kan bir anda soluk bir renk almış, kireç gibi bembeyaz olmuştu. Oturduğu yere yığılıverdi. Fakat karşısındaki melanet müttefikleri bu darbeyi kâfi görmediler. Galibiyet silahlar altında can veren biçarelerin ölü vücutlarını da parçalamadıkça, gayızları sönmeyen Bulgar canavarları gibi işin bu derecesiyle yetinmediler. Melun fellah şimdi daha yüksek bir sesle etrafa zehir saçıyordu. Sen galiba Dilaşıp'tan bahsediyorsun. Ayol biz o Yosma'yı daha önceki hanımın evinden tanırız. Aşif'te kendine bir kapı mandalı buluncaya kadar işlerini doğrusu çok iyi idare etti. Gerçi o zamanlarda fırsat buldukça bize güler yüz göstermekten geri kalmaz. Fakat çok tedbirli davrandığı için etrafı en ufak bir ipucu bile vermezdi. Yalnız güler yüz değil, göbeğinin üstündeki benleri bile gösteriyor da biz enayi gibi bekleyip duruyoruz. Amma görseniz ne benler. Anladım canım. O benleri biz senden çok daha önce biliyoruz. Biri siyah, biri de kumrala çalıyor değil mi? Çalış delikanlı, çalış, yese kapılma. Biraz kafanı işletirsen kızı bir iki gün içinde elde edersin. Birkaç gün önce bize mektup yazıyormuş. Ali Bey midir ne karın ağrısıdır, sevdalısı olacak o koca kodoş tam o sırada ansızın içeri girmez mi? Zavallı elindeki mektubu göstermemek için yırtmak zorunda kalmış. Hoş, o mektup yırtılsa ertesi gün bir başkasına nail olmaktan geri kalmadık ya. Ben bile bu suratla kızı elde ettikten sonra sen mi vuslatından mahrum kalacaksın? Haince maksatlarını gerçekleştirmek için daha bir sürü yalan dolanla zavallıyı en can alacak yerlerinden vurduktan sonra kalktılar, oralarda gezinmeye başladılar. Mehbeker de zehirli kahkahalarına devam ederek ve gözlerinde kan intikam şimşekleri çakarak az sonra defolup gitti. Ali Bey bulunduğu yerde adeta taş kesilmişti. İşittiği müthiş sözlerin her kelimesi tıpkı bir alev parçası halinde kulaklarından giriyor, bütün damarlarını dolaştıktan sonra kalbine yapışıp kalıyordu. Dakikalarca yerinden kımıldayamadı. Neden sonra biraz kendine gelebildi. Karşısına ne çıkarsa yakıp yıkacak bir yıldırım hızıyla eve koştu. Ne olduysa işte o gün oldu. Ali Bey o hiddetle hem kendi istikbal emellerini hem de mesut ve sakin yuvasının düzenini bir anda altüst etti. En edna lütfuna can vermeye müştak iken Sathayf, beni cevrinle öldürdün beyim, agyara aldandın. Senin en küçük bir lütfun için sevine sevine canımı vermeye arz ederken ne yazık ki düşmanların uydurduğu bir takım yalanlara aldanarak beni cefalarınla öldürdün beyim. Ali Bey konağa gelince başını avuçlarının içine alarak ne kadar emeli, ne kadar zevki varsa hepsini birer birer hatırından geçirdi. Fakat bunlar kendisi için artık emel değil, zevk değil, her biri ayrı bir azap, ayrı bir işkenceydi. Hayatla arasında bir tek bağ kalmıştı, intikam hırsı. Dilaşup fahişesini ne şekilde cezalandıracağını düşünüyor, cezaların en dehşetlisi olan ölüm cezasını bile onun için hafif buluyordu. Konağa geldiği zaman annesiyle Dilaşup evde değildi, nerede olduklarını sordu. Bir yere gezmeye gitmişlerdi. İçindeki yanardağın kızgın lavları akacak saha bulamadığından yavaş yavaş sindire sindire bütün vücuduna yayılıyor, damarlarını, iliklerini, her tarafını yakıp tutuşturuyordu. Hatta teneffüs ettiği hava bile adeta bir gaz gibi her nefes aldıkça kendisini biraz daha öldürüyordu. Bu müthiş ızdıraplar içinde hırsından kah dudaklarını sırarak, kah dişlerini gıcırtatarak odada mütemadiyen dolaşıyor, her dakikada bir kalbi sanki duracakmış gibi oluyor, sonra birden müthiş bir tehevvürle bütün vücudu sarsılıyor, sarsılıyordu. Kah şüphe gibi acı acı gülüyor, kah yetim gibi garip garip ağlıyordu. Saatlerce bu dayanılmaz ızdıraplar içinde sinirleri altüst olmuş, kan yerine damarlarından beynine hücum eden akıcı alevlerle dimağı neredeyse eriyecek hale gelmişti. Hiçbir şeyden haberi olmayan biçare annesiyle hiçbir günah olmayan zavallı masum kız o sırada gezmeden dönüyordu. Ali Bey kana susamış yırtıcı bir kaplan saldırısıyla annesinin ardından oraya giden Dilaşub'un üstüne atıldı. Daha düne kadar koklamaya kıyamadığı o güzel, ipek saçlarından insafsızca yakaladığı, ölüm döşeğindeki hastanın son nefes hırıltısını andıran boğuk ve korkunç bir sesle sordu. Göbeğinin üstündeki benleri kime gösterdin fahişe? Geçen gün benden saklayarak yırtıp attığın o mektubu hangi zamparana yazıyordun alçak? Enayi gibi yutacağım sandın değil mi? Fingir değiştiğin herifin bari insana benzer bir tarafı olaydı. Bula bula o şebek suratlı fellahı mı buldun midesiz karı? Hiçbir şeyden haberleri olmadığı için söylenenlerin bir tek kelimesini bile anlamayan ve sevgilisini çıldırmış zanneden zavallı kızcağızın başını hemen yandaki duvara öyle şiddetle çarptı ki biçarenin ağzından burnundan köpüklü siyah kanlar boşantı, öyle gibi boylu boyunca olduğu yere yığılıverdi. Annesi şaşırmış, ömrünün ilk defa gördüğü böyle dehşetli bir fırtına karşısında aklı başından gitmişti. Ali, Ali, ne yapıyorsun oğlum dur! Biraz beni dinle diye telaşlı telaşlı feryat ederek aralarına girmek istedi. Fakat oğlan lakırdı anlayacak durumda değildi. Gayet küstah ve terbiyesiz bir tavırla çekil, sen de başımı ayrıca belaya sokma diye haykırdı ve elinin tersiyle kadıncağızı bir tarafa itiverdi. Bir türlü hırsını alamıyor, pençesini av geçirmiş, gözlerini kan bürümüş bir canavar gibi dişleriyle, tırnaklarıyla kızın ötesini berisini didikliyor, ısırıyor, koparıyordu. Odanın her tarafı kan içinde kalmıştı. Biçare başındaki darbenin tesiriyle uğradığı baygınlıktan, vücudundaki diş ve tırnak yaralarının şiddetli acısıyla ara sıra gözlerini açabildikçe son bir gayretle sürünerek ve o haliyle yine de gülümsemeye çalışarak bu amansız canavarın ayaklarına yüzünü gözünü sürmeye uğraşıyordu. Bu facia yarım saatten fazla sürdü. Zavallı kızcağız kendisini tamamen kaybetmişti. Kıza daha fazla işkence edecek takatı kalmayan Ali Bey de sarası tutmuş gibi çeneleri kısılarak bir tarafa yığıldı kaldı. O ana kadar olayın dehşetiyle ne yapacağını şaşıran ve şaşkın şaşkın etrafına bakmaktan başka bir şey yapamayan Fatma Hanım oğlunu hayatla ölüm arasında öyle ne olduğu bilinmez halde görünce saçını başını yolarak ağlamaya, feryat etmeye başladı. Sesini işiten cariyeler yetişti, dehşetle ve tesir içinde ağlaya ağlaya beyefendiyi bir yatağa yatırdılar, bir çare Dilaşub'u da başka bir odaya götürdüler. Birbiri ardınca öteye beriye koşturan uşaklardan biri olaydan ancak 2 saat sonra bir doktor bulup konağa getirmişti. Ali Bey'in rahatsızlığı hemen hemen tedavi edilemeyecek kadar fazlalaştığı sırada doktor yetişti. Gereken sağlık tedbirlerini aldı. Bir çare Dilaşub'a lüzumlu ilaçlarını yazdı. Hanımefendinin en büyük endişesi geçirdiği müthiş sinir buhranları neticesinde biricik evladının aklını oynatmış olması ihtimaliydi. Olup bitenleri ağlaya ağlaya doktoru anlattı, endişelerini söyledi. Bin türlü yalvarışlar, bin türlü yeminlerle doktoru adeta sorguya çekerek fazla endişe edecek bir durum olmadığını, çocuğun kalp heyecanıyla karışık bir baş hummasına tutulduğunu, gösterdiği cinnet alametlerinin de bu humma nöbetinden ileri geldiğini öğrenince yüreğine biraz su serpildi, içi rahatladı. Öte taraftan bir çare Dilaşub aldığı ilaçların yardımıyla biraz kendine gelip de canından çok sevdiği beyini o halde görünce ruhi bir eza içinde bulunanların bütün maddi ızdıraplarını unuttukları gibi vücudundaki yaraları hatırına bile getirmeyerek onun hizmetine koştu. Sevgilisinin bir an önce iyileşmesi için kan ağlayan kalbiyle Tanrı'ya yalvarmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Şefkatli bir anne ile vefakar ve gönlü yaralı bir ev, şiddetli nöbetler içinde kendinden geçmiş hastanın başucundan iki koruyucusu melek gibi sabahlara kadar ağlaşıp durdular, ulu Tanrı'ya yalvardılar. Ali Bey verilen ilaçları asabi bir hareketle içiyor fakat asla kendini bilmiyordu. Böylece sabahı ettiler. Ali Bey'in nöbetleri de biraz hafifler gibi olmuştu. Saat 2 sularında doktor hastalarını yoklamaya geldi. Humma nöbetleri geçmiş, Ali Bey biraz daha sakinleşmişti. Doktor odaya girdiği sırada yavaş yavaş gözlerini açtı, şaşkın şaşkın etrafına bakınmaya başladı. Zihnini bir türlü toparlayamıyor, dün akşamdan beri olup bitenlerin hiçbirini hatırlamıyordu. Birkaç dakika kimseyi tanıyamadı. Sonra başörtüsüyle hizmet etmekte olan Dilaşub'a gözü ilişince yine kalbi yerinden oynayarak şiddetle çarpmaya başladı. Gönlünden bu kızla ilgili ve giderilmesi imkansız bir tesir olduğunu derhal anlamıştı. Fakat bu tesirin sebebini ve meselenin esasını bir türlü bulup çıkaramıyordu. Sanki hafızasını kaybetmişti. Düşüne düşüne nihayet olayları hatırladı. Zavallı Dilaşub'u bütün saadetlerinin katili gibi görüyordu. Yine delicesine bir tehevvürle yerinden fırlayarak kızın üzerine saldırmak istediyse de doktor önüne geçti. Böyle fevri hareketlerin mahzurlarını sayıp dökerek hatta hayatına mal olabileceğini söyleyerek bu çılgınlığa mani oldu. Esasen hanımefendi de kızı başka bir odaya kaçırmıştı. Bir gün evvelki facianın tekrarı böylece önlenmiş oldu. Hasta tekrar yatağına yatırıldı. O sırada annesi de odaya dönmüştü. Doktor kah Ali Bey'e kah annesine hitap ederek söze başladı. Beyefendi bir sinir rahatsızlığı geçiriyor. Gerekli tedaviyi yapabilmek için her şeyden önce gönlündeki ızdırabın sebebini bilmek gerekir. Mesela az önce yatakta sakin sakin yatarken gözlerini açıp da karşısında o kızı görünce birden neye o kadar hiddetlendi ve parçalayacakmış gibi kızın üstüne saldırdı. Doktorlardan bir şey gizlenmez. Biz meslek icabını aile sırları biliriz. Hastanın bir an önce iyileşmesini istiyorsanız konuştuklarımızın bu oda içinde kalacağına emin olarak meselenin esasını bana anlatmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde hastalığın tedavisi maalesef çok güçleşecek. Hatta belki de imkansız hale gelecektir. Doktorun bu makul ve inandırıcı sözleri karşısında Ali Bey sağlık durumundaki vahameti yeteri kadar takdir etmişti. Zaten içini dökecek yer arıyordu. Kesik kesik anlatmaya başladı. Efendi, az önce boğmak için üstüne atıldığım cariyenin namusundan şüpheleniyorum. Şüphe değil. %100 eminim ki bu aşiftenin dışarıda bazı çapkınlarla münasebeti var. Ailemizin bunca yıllık namusunu berbat etti. Onun için evden hemen uzaklaştırılmasını istiyorum. Çünkü yüzünü gördükçe kendimi tutamıyorum, üstüne atılıp boğazını sıkıvermek istiyorum. O hiddet anında elimden belki bir cinayet de çıkabilir.